Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bu programı icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.
Kıymetli hocam, bazı şeyleri birbirinden ayırmak güç. Yani birini söyleyince diğeri akla gelir. Yani Cenab-ı Hak deyince Peygamber Efendimiz akla gelir. İşte diyelim ki etle tırnağı birbirinden ayırmayız. Bu anlamda da Ramazan'la Kur'an'ı biz hiç birbirinden ayırmıyoruz. Yani özellikle Ramazan ve Kur'an böyle adeta iç içe geçmiş halkalar gibi birbirinin mütemmim cüzü.
Evet.
Bu mübarek ayda hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize hocam Kur'an nedir? Yani Kur'an'ın hikmeti, ibreti, Kur'an'a nasıl yaklaşacağız? Kur'an'la ne kadar daha fazla hemhal olacağız? Bu konuyu bugün işleyelim istiyoruz.
İnşallah hayır olur. Tabii ki biz de mutlu oluruz. Bu konu önemli bir konu çünkü. Kur'an kendisini Ramazan ayı ile aynıleştiriyor neredeyse. Malum Bakara suresindeki ayet-i kerimede Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi beyinâti minel huda vel fırkân. Malum manası o Ramazan ayı ki Kur'an onda nazil olmuştur. O Kur'an ki o hidayet rehberi ve içinde ayât-ı beyinât bulunan bir kitab-ı kerimdir diye Allah Teala Hazretleri Ramazan'ın Kur'an'ın içinde indirildiği bir ay olması bakımından Ramazan'la Kur'an arasında bir aynileşmeye dikkatimiz çekiyor ve zaten gelenekte öyle oluşmuş. Yani ilk Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün işte 610 miladi Ramazan'ında 27 Kadir gecesinde başlamış olması Efendimiz'e Hira mağarasında ve Efendimiz'in Ramazan ayında Kur'an'a ayrı bir hususiyet atfederek Kur'an'la daha çok meşgul olması, hele hele Medine döneminde Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam ile mukabele etmiş olması, bu mukabele geleneğinin Ramazan boyunca yıllar yıllara sari bir şekilde devamını sağlamıştır. Yani Kur'an'la Ramazan'ın aynileşmesinin temel sebebi Kur'an'ın kendisini böyle takdim etmesi ve Ramazan ayında indirilmiş olmasından dolayı böyle bir atıfta bulunması önemli ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle başlamış olması. Tabii de Ramazan ayının özellikle böyle insan ve Müslüman şahsiyetini inşa etmeye yönelik özel vurguları, özel imkanları ve sunumları var insanlara. Sanıyorum bu sunumlardan, bu imkanlardan birisi de Kur'an ayı olması ve Kur'an'la olan kalbi ilişkiler. Çünkü gerçekten Kur'an ilahi bir hitap ve kitap olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve oradan bütün insanlığa indirilmiş bir kitap. Hani öyle bir kitap ki bize bizi anlatmaya gelmiş bir kitap. Öyle bir kitap ki bize Rabbimizi anlatmaya gelmiş bir kitap. Öyle bir kitap ki bize boş yere yaratılmadığımızı, kulluk için var olduğumuzu ve bu kulluğun da sınırlarını, boyutlarını anlatmak üzere gelmiş. Ve bunun süreli olmadığını, yani ölüm gelinceye kadar kullukla mükellef bulunduğumuzu وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ ayeti kerimesiyle ifade ediyor. Yani ölüm bile demiyor. Ya Allah Teala yakin gelince, yani bu ölüm o kadar yakinen bilinen bir keyfiyet ki herkese geleceği, yani o herkesin bildiği ölüm size gelinceye kadar Allah'a kulluğa devam edin diyor. Sonra Kur'an bize bir dengeyi, bir mizanı, hayatın içerisinde bir düzeni, tertibi esas almak üzere, onu öğretmek üzere gelmiş bir kitab-ı kerim. Bize insan ilişkilerini, efendim anne baba, çoluk çocuk arasındaki ilişkileri, ülfeti, muhabbeti, itaati, sevgiyi, merhameti öğretmek üzere geldi. Ve temelde bütün insanlığa merhamet denilen o çok önemli ve kıymetli değeri tanıtmak üzere geldi. Çünkü bu alemin özünde de Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin mazharı olarak bir var olma özelliği olduğundan ona vurgu yaptığı için Allah Teala Hazretleri ve rahmetinin her şeyi kuşatmış olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş olmasından anlıyoruz ki yani o bizim bu alemde onun rahmetini öne çıkarmamızı, o rahmetin merhamete dönüşmüş, şefkate dönüşmüş halinin hayat tarzı olarak tarafımızdan yaşanmasını bizden bekliyor ve bize bunu öğretiyor. Yine o Kitab-ı Kerim bize nasıl okunacağını kendisi söylüyor. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا diyor Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an'ı tane tane, manasını tefekkürle, tedebbürle okuyun diyor. İmam Ali'ye izaf edilen bir söz vardır. La hayra fi kıraatin leyse fiha tedebbür. Yani içerisinde tedebbür olmayan, manasını derin derin düşünmeden okuduğunuz kıraatin çok fazla bir faydası yoktur manasına. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece böyle hızlı okumak değil asıl olan. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizden önce kendisine inanmamızı istiyor. Bizim onun Allah'ın kelamı olduğunu inanmamızı istiyor.
Tasdik gerekiyor hocam.
Tasdik gerekiyor.
Birinci, Allah'a iman gibi Kur'an'a iman.
Tabii birinci şartı bu. İkincisi yani Kur'an'ın bizden beklediği. İkincisi kendisini okumamızı istiyor. Okununca dinlememizi istiyor. فَاِذَا كُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kulak verin diyor. Yani sonra anlamamızı istiyor. Yani Kur'an anlaşılmak üzere gönderildiğini Kur'an'da muhtelif ayetlerle vurgulanıyor. Kur'an anlaşılmak isteniyor. Sonra Kur'an yaşanmak için yani içindeki ahkamı, adabı, hayata müteallik bütün gönderilen ilahi emirlerin yaşanmasını bizden bekliyor. Emredilenlerin uygulanmasını, yasaklananların kaçırılmasını bizden bekliyor.
Yani teoride kalmayacak
kesinlikle.
Hocam. Hani yani, bilgi güzel, Kur'an çok güzel ama biz işimize bakalım gibi değil.
Yani onu biz böyle bir süslü torbalar içerisinde raflarda muhafaza edelim diye değil, tam aksine açalım, okuyalım, anlayalım, yaşayalım diye. Yani dördüncüsü yaşayalım. Bir beşincisi daha var.
Nedir
yani,
hocam?
Kur'an'ı bizden beklediği. O da bu güzellikleri yani okuyup anladıktan, yaşadıktan sonra başkalarına taşımak, başkalarına ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz da var Kur'an-ı
Kerim'de. Yani tebliğ mi hocam?
Tabii tebliğ.
Tebliğ, temsil.
Aynen. Yani kendi şahsımızda yaşadığımız bu Kur'an'ı ve İslam'ı iyi temsil etmek, geri geldiğinde de onu lafızla da, yazıyla da, sözle de neyse ifade ederek insanları bundan haberdar etmek. Bu güzellikten haberdar. Hani gözlerin içine sokarak veya nefret ettirerek değil ama beşaretle, tebessümle, müjdeyle, güzellikle, hoş ilişkilerle,
hikmetle,
hikmetle, tatlı nasihatlerle bunu anlatmayı da Kur'an bizden bekliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize evet Allah'ın bir mektubu. Yani o okunurken hakikaten onun bir sevgiliden gelmiş mektup gibi okunması bir teşbih var derim hoşuma gider. Yani bir delikanlı gerçi mektupta kalmadı ama yani yavuklusundan sevgilisinden gelen mektubu nasıl böyle tenhalarda heyecanla coşkuyla okur
belki efendim birkaç defa okur
bir daha döner baş tekrar okur falan ondan ayrı bir mutluluk duyar aynen onun gibi Kur'an sevgiliden gelmiş bir mektup gibi okunmalı yani onu okurken insan heyecan duymalı. Nasıl sevgilisinin mektubunu okuyan, orada istenenleri yerine getirmede hemen müheyya olduğunu, yani ne istiyor acaba bakayım benden, ne talep ediyor diye bekliyorsa,
emre amade.
Amade, Kur'an'ı okuyan da öyle okumalı. Yani Rabbim benden neyi istiyor, neyi bekliyor, ben nasıl bir kul olmalıyım ki, yani o sevgililer sevgilisi olan yüce Rabbimize layık bir kul olayım ve hakikaten bu dünya hayatında da makbul, öbür alemde de makbul bir kul olayım derdinde olması bakımından bu önemli bir şey. Ve ariflerimiz ehlullah yani Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dinlenmesi sırasında izlenmesi gereken yol ve yönteme, adaba müteallik şeyler de üretmişler süreç içerisinde. Mesela ehlullah'tan birisi diyor ki Ebu Said Harraz diye hatırımda kalmış. Kur'an-ı Kerim'i diyor okurken veya dinlerken önce onu Peygamber aleyhissalatü vesselama okur veya ondan dinler gibi dinleyin diyor. Siz okuyorsunuz, Peygamberimiz dinliyor. Ona göre nasıl okursunuz onun zorunda öyle okuyun. Ya da o okuyor, siz dinliyorsunuz. Nasıl huşu ile dinlerseniz, nasıl böyle yeni nazil olan Kur'an'ın o yeni ve güzel goncalarıyla tanışmanın verdiği hazzı nasıl hissederseniz üzerinizde, yüzünüzde, gönlünüzde öyle olsun. Bir sonraki adamı bunu Cibril'e okur ya da Cibril'den dinler gibi dinleyin. Yani Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı okuyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, siz de kulak veriyorsunuz, ondan dinler gibi dinleyin. Veya ona okuyormuşsunuz gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mukabele dişi var ya şeyde Medine döneminde.
Mukabele sahih değil mi hocam? Yani bir Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam.
Karşılıklı okuyorlar. O okuyor, okudular. Dinliyor. Tabii o okuyor.
Bugün devam eden mukabele geleneği
oradan
oraya atıf.
Evet. Üçüncüsü de diyor ki Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hakk'a okuyor gibi, Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi dinlemek. Aradaki perdeyi kal. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimizin kalbine indirildiğini beyan eden Bakara suresinde ve Şuara suresinde iki ayet-i kerime var. Yani bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimizin beynine, kafasına, zihnine, zekasına değil, kalbine diyor. Niye kalp diyor? Çünkü kalp sevgi ve iman merkezidir. Yani oraya dokunan bir mesaj hemen aksiyona dönüşür. Yani gereği neyse hemen onu yapmak ister. Heyecanlanır ve işte kalp bir heyecan ifadesi. Yani bir şey kalbe dokunmuşsa orada bir çarpıntı başlar ve bir heyecan oluşur ve onu yani o fiili yapmaya teşvik eder, motive eder, ateşler.
Vücudun sultanı gibi hocam.
Aynen öyle.
Ne derse o yani.
Dolayısıyla kalbe indirilmiş olması, Peygamberimizin kalbine indirilmiş olması aslında bizim için de çok önemli bir mesaj. Yani siz ey müminler, ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i okurken, dinlerken, onunla müzakere ederken halvet olduğunuzda Kur'an-ı Kerim'le. Yani Kur'an-ı Kerim'i beyninizden daha çok kalbinize doğru taşımaya bakın. Yani kalbinizde sizi motive edecek, sizi harekete sevk edecek, sizi canlandıracak bir hale gelsin ve siz onu uygularken hani Efendimizle ilgili Ayşe validemizin siz Kur'an okumuyor musunuz cevabı var ya hani Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıl diye sorduklarında siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Kur'an okuyorsanız o zaman onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Yani o kalbine indirilen Kur'an'ın canlı temessül etmiş beşer libasına bürünmüş şekliydi.
Yürüyen Kur'an.
Kur'an yani tabii yaşayan ve yürüyen Kur'an'dı. Dolayısıyla kalbe indirilmiş olmasından yola çıkarak bir Müslümanın da Kur'an'ı kalbiyle bütünleştirerek okuması, anlaması, bunu yaşaması adına ve başkalarına taşıması adına önemli bir iç motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Hocam o zaman bu ilk madde aslında günümüzde de çok önemli. Yani Kur'an'a inanmak dedik ya hocam.
Evet.
Yani bugün dahi hani işte Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş mi edilmemiş mi vesaire böyle gençlerin de yüreklerini hafiften böyle bunaltmak isteyen, karıştırmak isteyen çok insan oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldi.
Her zaman olmuş.
Hep oldu.
Dün de olmuş, bugün de oluyor. Olmuş. Ama elhamdülillah şu bir gerçek ki yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Emin vasıtasıyla indirildiği günden bugüne gelinceye kadar onun nübüvvetinin muktezası olarak ondaki o işte hıfz sıfatının efendim tebliğ sıfatının muktezası olarak Peygamberimiz onu ashabına tebliğ etti, vahiy kağıtlarına yazdırdı ve o yazılan metinler bir araya getirildi, bir mushaf haline cem edildi. Sonra Hazreti Osman zamanında çoğaltıldı ve bugün elimizdeki Kur'an o Hazreti Ebubekir'in cem ettiği, Hazreti Osman'ın çoğalttığı mushaftır. Yani bunun üzerinde ittifak edilmiştir. Yani, ne bileyim aykırı fikirler söyleyenler olmuştur, olabilir ama yani genelde Müslümanların muttefakun aleyh olduğu konulardan birisidir. Yani
şek yok, şüphe yok.
Elimizdeki Kur'an Hazreti Peygamber'e indirilen, Ebubekir'in cem ettiği, Osman'ın çoğalttığı nüshalardan elimize ulaşmıştır. Yani değilse o zaman çok farklılıklar olurdu. Yani ibarelerde vesairede. Farklılıklar nerede var? Sadece telaffuz farklılıkları var. Kıraat farklılıkları var. Bunlar da manaya asla taalluk etmiyor. Mananın değişimine tesir etmiyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in lafzı. Bir de Kur'an-ı Kerim'in tabii yani okunmasının bir mucize oluşu. Efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim bakmanın hakikaten insana ayrı bir mucize olarak meydana getirdiği halavet, lezzet, tatlılık, dinlemenin meydana getirdiği lezzet zaten onun bir mucize olduğunu gösteriyor. Mesela şeyden önce Kur'an-ı Kerim'den önce başka ilahi kitaplar da var. Yani indirilmiş olan. Yani ne bileyim işte Zebur var, Tevrat var, İncil var. Bunların hiçbirisinin hafızı yok. Dün de bugün de. Ama Kur'an'ın milyonlarca, milyarlarca hafızı var.
Ve sürekli de artıyor.
Tabii, olmaya da devam ediyor. Yani bu bile ve tek başına, bu bile tek başına, yani Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir kelam, korunmuş bir kelam olduğunu gösteriyor. Yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Allah Teala o zikri, zikir diyor bakın, yani bir hatırlama vesilesi olarak görüyor. Bir bize uyarı mesajı olarak görüyor Kur'an-ı Kerim kendisini ve ona bir isim olarak da zikri koymuş Allah Teala size. Biz zikri, yani Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da koruyucusu da biz. Yani Allah Teala kendisi bir teminat veriyor. Yani sizler de düşmeyin. Siz kafanızda bir endişe oluşmasın. Hakikaten bu hafızlık müessesesi öyle bir muhteşem bir şey ki, yani 19. yüzyılda zannediyorum, yani İngilizler muharref Kur'anlar türetiyorlar.
Yani basıyorlar. Tahrif ettiler.
Evet, yani bazı Kur'an
oynama yaptılar.
Evet, bazı Kur'an sayfalarını değiştirerek işte Mısır ve benzeri ülkelerde piyasaya sürüyorlar. Farkında olmadan insanların. Ve bir süre sonra bu tahrif edilmiş, yanlış yazılmış, yanlış basılmış olan Kur'an sayfaları düzeltiliyor. Kim düzeltiyor? Hafızlar düzeltiyorlar. Burada baskı hatası var. Bunun doğrusu bu değil.
Allah.
Bu muhteşem bir şey. Yani Cenab-ı işte o
ilahi teyit açık ve aşikar.
Aynen öyle. Yani ilahi teyidin çok net bir mesajı bu. Dolayısıyla yani inanan insanlar için burada problem yok. Ve bunu tartışmaya açmamak lazım. Yani bununla ilgili fazla işte acaba doğru mu eğri mi diye kafamızı yormamıza gerek yok. Çünkü 14 asırlık bir serüven var. Kur'an'ın bir macerası var. Bu macerada olan biten belli. Yazılanlar, çizenler belli. Eski Diyanet İşleri Başkanı, şimdi 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanı Tayyar Altıkulaç Hoca, Allah selamet versin, hazırladığı eski nüshalar ve bastığı nüshalar var. Oralarda da ortaya çıkıyor ki, yani Kur'an-ı Kerim başlangıçta neyse bugüne kadar çok ufak tefek, yani noktalama farklılıkları dışında harflerinde bile değişik olmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
Çağlayan bir nehir gibi
akıyor. Bu da ilahi bir mucizedir yani.
Hocam, o zaman hocam
bu... Hoca sana diyorum 9 tane 10 tane kadar nüsha yayınladı. Yani buldu işte Hazreti Osman nüshası ve ondan bulunan nüshalar, işte şeyden Yemen'den bulduğu bir nüsha, ne bileyim Taşkent'ten, Buhara'dan, Topkapı Sarayı'ndan vesaireden, bunların hepsini yayınladı son zamanlarda, görmüşsünüzdür. Yani o yayınlardan sonra da bir birikime ulaştı hoca. Konferanslar da veriyor şimdi. Yani oradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim elhamdülillah böyle bir sıkıntıya mucib olacak bir kaybı veya bir değişikliği olmadan günümüze kadar gelebilmiş son ilahi kelamdır.
Hocam o zaman bu ilkindeki iman kalple tam tasdik olunca, yani Cenab-ı Hakk'a iman gibi, yani Kur'an-ı Kerim Allah'tandır.
Bitti.
Bitti. Ardından o imanla kıraat edeceğiz.
Evet.
O imanla anlamaya çalışacağız.
Aynen.
Burada da o imanla uygulayacağız.
Aynen.
O imanla çok da güzel. En sonunda
gayet
da.
Gayet ifade ettiniz. Yani anahtarı o. Anahtarı iman.
Evet. Çok güzel. Hepsi kalp değil mi hocam merkezi? Orada kalmıştık aslında. Yani
eyvallah.
Peygamber tabii. Efendimizin evet. Kalbine indirilmiş.
İndirmiş olması da işte evet. O işte imanla alakalı olduğu için. Evet. Çok güzel söylediniz. Yani imanla alakalı olduğu için motivasyonu da daha kolay sağladığı için kalp kalbe indiriliyor. İman orada başlıyor. İmanla başlayınca da okumak da, anlamak da, uygulamak da, başkalarına taşımak da aşk haline geliyor. Kolaylaşıyor. Yani Kur'an okudukça okuyası geliyor. Hakikaten Kur'an hiç yormuyor insanı. Yani avamdan insan, bizler okuyoruz. Yani keyif alıyoruz. Her okuduğumuzda daha çok okumak, daha fazla okumak istiyoruz. Yani Ramazan'ın belki bir mahvurluğu oluyor. Onun dışında Kur'an insanı asla yormuyor. Şimdi yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz var. Onları hep görüyoruz. Benim mesela rahmetli anam 15 günde bir hatim inerdi. Oturdu ya sürekli Kur'an okuyup da yorulmazdı. Rahmetli.
Tatlılaştıkça tatlılaşıyor hocam.
Aynen öyle. Yani yormuyor insanı.
Mesela bir ayrı mucize.
Başka bir kitap olsa ya bir süre sonra bıkarsınız. Ya evet, nedir Allah aşkına falan dersiniz. Ama Kur'an öyle değil. Her defasında hatta manasını anlayanlar için de daha farklı bir açılımlar oluyor. Ya ben bu ayet daha önce hiç fark etmemiştim. Dediğiniz oluyor mesela. Ya bu ayet okuyoruz ama yani bu tarafını hiç düşünmemiştim. Aklıma böyle düşmemişti. Şimdi bak farklı bir açılım oldu zihnimde ve kalbimde. Dediğimiz çok oluyor.
Yani bir mana ummanı hocam.
Aynen. İşte zaten Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Hazreti Mevlana diyor ki, Kur'an mana deryalarını insanlara Kur'an'a hizmetleri kadar açar diyor. Bir insan Kur'an'a ne kadar hizmet ederse, Yani onu anlamaya, okumaya, anlatmaya, onunla haşır neşir olmaya, ona nüfuz etmeye ne kadar çok zaman ayırır veya onu yaymaya ne kadar çok zaman ayırırsa o mana deryasını ona o kadar çok açar diyor. Yani emek verdiğiniz kadar oradan rahmet ve bereket derliyorsunuz, toparlıyorsunuz. Onun için yani Kur'an-ı Kerim biraz yorulmayı, biraz içine nüfuz etmeyi gerektiriyor.
Ki bunu da fazlasıyla hak eden kitap hocam.
Aynen, tabii
yani ki. Yani çünkü dünyada bazen bir şarkıyı seviyoruz. 10 defa, 20 defa dinliyoruz. Bazen 10 sene, 5 sene dinlediğimiz oluyor. Ya da gençler arasında çok oluyor. Bir film mesela 5 defa, 6 defa hatta dönüp dönüp dizilerin bazı sezonları izleniyor.
Hmm.
Halbuki onlar da belli bir süre sonra bitiyor. Kur'an-ı Kerim hocam.
Asırlardan beri.
Bitmiyor yani.
Asırlardan beri bitmiyor.
Aşkla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir de tadını alan için hiç bırakılmaz.
Evet. Yani her gün her vesileyle elinde olsa diye bakıyor. Yani tabii Kur'an-ı Kerim'in bu okunması meselesi böyle ama esas tabii o yaşanması meselesi. Yani çünkü Kur'an hani bizde bir algı var ya Akif'in de takıldığı bir algı. Hani onu daha çok ölülerin arkasından okumak, cenazeden sonra okumak, kabirde okumak, mezarlıkta okumak veya başka işte 50'sinde, 40'ında vesairesinde okumak şeklinde algılarımız var. Yani o algıları aşıp aslında Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayıp yaşamak üzere onun hay, dipdiri bir kitap olduğunu, hatta muhyi, diriltici bir kitap olduğunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Yani Kur'an'ın her lafzı, her manası bir hayat düsturu sunuyor bize. Ve bizi hayat boyunca yalnız bırakmamak, bize rehberlik etmek üzere gelmiş. Biz çoğu zaman bunun farkında oluyoruz veya olmuyoruz. Yani bir taraflara savruluyoruz ve uzaklaşıyoruz zaman zaman. Ama Ramazan'da işte aslında dediniz ya Ramazan ve Kur'an diye. Ramazan'da bu yakınlaşmayı yeniden sağlamış oluyoruz. Yani her zaman belki Kur'an-ı Kerim'i her gün okuyamasak da işte haftanın belli günleri, cuma akşamları vesaire falan filan okumaya çalışıyoruz. Ama Kur'an şeyde Ramazan'da her gün okumak suretiyle daha farklı ufukları, daha farklı tecellileri, daha farklı alanları görmüş ve yakalamış oluyoruz. Ve ondan sonra da işte o uygulamanın asıl önemli olan tarafı olduğunu görmek lazım. Hani meşhur anlatırlar ya, işte babanın birisi oğluna mektup göndermiş. Efendim demiş ki, oğlum demiş, bak bu sene mezun olursan, mektebi bitirirsen sana bir araba alacağım. Hikaye bu ya. Ondan sonra oğlan da babasının mektubunu hemen gitmiş. Güzelce bir kenarına ebru yaptırmış, bir de çerçeve yaptırmış. Kaldığı evin en muhtena yerine asmış. Çerçeve üretmiş böyle güzelce.
Bir hedef, hayal gibi. He, orada duruyor.
Orada duruyor. Fakat yani babasının talep ettiği, oğlum bak başarılı ol, sınıfı geç, mezun ol, sana araba alacağım. O konuda bir hareket yok. Orada kesilen yani tam tembel bir hareket yok. Babası sene sonunda işte Haziran ayında çıkmış gelmiş. Oğlum demiş sana bir vaadim vardı, onu gerçekleştirmek için geldim demiş. Ben sana bir vaatte bulundum. Sınıfını geçer mezun olursan bu sene bir araba alacaktım sana demiş. Ne durumdayız demiş. Baba demiş mektubunu aldım biliyorum demiş. Hatta demiş şuraya çerçeve ettim astım demiş. Gördüğün gibi. Ama mezun olamadım demiş. Şimdi böyle bir baba, yani böyle bir heyecanla oğlunun efendim çalışıp başarılı olması bekleyen baba ziyaretine gittiğinde bu cevabı aldığında mektubunun çerçeveleyip duvara asılmasından memnun olur mu? Yoksa
olmaz.
Olmaz mı? Elbette olmaz.
İnkisarı hayal olur.
Aynen öyle olur. İşte bizim şu andaki durumumuz da aslında biraz ona benziyor. Yani biz de bizim insanlarımıza yani Kur'an-ı Kerim'i genellikle yani işte Ramazan aylarında ya da işte ölülerin arkasından okunan bir kitap gibi görüyoruz ve onu süslü duvarlı şeylerde, torbalarda, çantalarda, yüksek raflarda muhafaza ediyoruz. Bu güzel, bir yere kadar normal bu.
Bu işin bir güzellik boyutu.
Saygı boyutu. Buna ben karşı değilim. Böyle olması yanlış değil. Ama onunla sınırlı kalmamalı. Yani şimdi elhamdülillah her türlü imkan var. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealleri var, tefsirleri var. Ben çok mealden okunmasından yana değilim ama yani çok güzel tefsirlerimiz var. Elmalı tefsiri var, başka tefsirler var. Yani bu Ruhul Beyan tefsiri var. Bu tefsirlerden yani her gün bir bölüm okunarak, yani insanın kendi evinde çoluk çocuğuyla bir ders halkası gibi okuması Kur'an-ı Kerim'i. Yani ona nüfuz etmesi, onu hayatının merkezine alması,
gündem olması,
gündeme koyması bence çok başlı başına bir hareket ve aksiyondur. Yani insanlar bu tarafını ihmal ediyoruz biz yani. Biz bu tarafı ihmal ediyoruz. Ha belki eskiden mazeretimiz vardı. Yani mealler çok yoktu, tefsirler yoktu.
Bir de hocam hat belki biraz zordu.
Hat zordu.
Şimdi bilgisayarla hat da
hepsi
çok kolay hocam.
Hepsi çok kolaylaştı. Yani Kur'an-ı Kerim'i orijinal lafızlarından okumak mümkün. Tefsirlerin her türlüsü var. Onlara ulaşmak mümkün. Ve özellikle rivayet tefsirlerinden, efendime söyleyeyim, tasavvufi işari tefsirlerden, dirayet tefsirlerinden bir kısmından neyse istifade ile okumaya çalışmak lazım. Tabii bizim biraz da bir okuma özürlü bir millet olduğumuz malum. Yani pek okumayı sevmiyoruz nedense. Hazreti Mevlana zaten o yüzden deniliyor ki mesnevisine Bişnev diye başlamış.
Dinle dedi.
Dinle demiş. Yani
sen dinlemek belki daha aşina ve kolay yaptığımız
sen
bir
şey. Biliyorum ben seni tanıyorum 800 seneden beri. Sen okumayı değil dinlemeyi seversin. Tabii bizde Doğu insanında bizim milletlerimizde biraz daha şifahi kültür egemendir. Yani biz daha çok sözlü kültürden beslenmeyi severiz. Yani sohbetten beslenmeyi severiz. Sohbet meclisinde söylenen sözlerle bilgilenmeyi severiz. Ama kitap sayfalarını karıştırıp onların arasındaki bilgilere ulaşmak bize biraz zor gelir. Böyle bir geleneğimiz var. Ama artık o çağ geçti yani. Biz artık şimdi dijital çağda insanlar dijital ekranlardan okuyorlar, takip ediyorlar. Yani ona yönelmemiz lazım. Gerçi dijitalde de 3 dakikadan fazla bir sayfada...
Orada da izliyoruz hocam.
Evet, orada
orada da gör, seyret.
Seyrediyoruz. Evet, seyrediyoruz. Hatta izlemiyoruz da göz atıyoruz.
Doğru.
Çoğu zaman da göz atıyoruz. Yani öyle de bir problemimiz
şöyle,
var.
Şöyle göz ucuyla.
Halbuki yani insan aslananı insanın yani seyretmesi, göz atması değil, böyle bakıp görmesi, görüp anlaması, anlayıp uygulamasıdır. Yani asıl olan budur. Yani
zaten bütün eğitim sisteminin kavgaları, problemleri de hep buralarda hocam.
Evet.
Yani bu nesiller için de geçerli. Yani şimdi öğrenmeyi öğrense yeter diyorlar artık. Yani öğrenmekten ziyade öğrenmeyi öğrense
yani
iş bitecek.
Neyi nereden nasıl bulacağı, evet, nasıl onu sahiplenebileceği, evet, şeklindeki bir metot kavrasa,
evet,
ve onu da hakikaten hayatının merkezine alarak uygulayabilse bitti zaten. Problem o. Yani yoksa herkesin her bilgiyi bir şekilde beynine, zihnine yüklemesi gerekmiyor. Yani zaten şey de öyledir, alimlik de odur. Yani bir adam aradığını nerede bulabileceğini biliyorsa, onun yönteminin farkındaysa zaten alim olmuş demek. Yani bütün bilgileri kafasında ezbere bilmesi gerekmiyor. Ama eline attığında hangi kitapta olduğunu bilen adamdır alim. Ve oradan yerini bulup bir şey çıkarabilendir, hüküm çıkarabilendir, sonuç çıkarabilendir alim. Yani o bilgiler arasında sentez yapabilen, analiz yapabilen kimsedir. Zaten asıl olan yani bu analiz ve sentez dediğimiz meseledir. Yani tahlil ve terkip. Yani önce tahlil yapacak, sonra onları terkip edecek, telif edecek ve sonuca yönelecek. Bizim orada da biraz problemlerimiz var. Yani millet olarak biraz analiz ve sentezi de çok fazla sevmiyoruz.
Hazırı istiyoruz hocam.
Evet, lokma, lüp olsun.
Doğru.
O şekilde şey yapalım diyoruz. İşte ama yani biraz da insan kendisi emek verip bir şeyi yakaladığı zaman daha keyifli oluyor bu. Daha gözünde büyüyor, daha değerli ve anlamlı oluyor. O işin o tarafa da bakmak lazım diye ben şahsen düşünüyorum.
Hocam son birkaç dakikamız.
Evet.
Şunu da söylemek istedim. Mesela bazen koleksiyoncular oluyor. Bir arabaların, evet, mesela küçük oyuncak çeşitlerini falan biriktiriyor. 20-30 sene falan. Yani aslında gönlümüze Kur'an'ın sevgisini iyice içirip, yani Kur'an'ın içinde ne var ne yok ömrümüzü yaya. Hani o nasıl koleksiyonlar oluyor, bazı hobiler oluyor. Bu,
evet,
20-30 senesini alıyor insanın. Yani hiç geç değil, değil mi? Yani bugün desek ki ya ben Kur'an-ı Kerim'le hemhal olacağım. Bu,
evet,
program vesilesiyle bize takıldı hocam şu an biri. Ya mesela 40 yaşında. Ya bu saatten sonra olur mu,
yo,
diyor.
Yok, hayır, hayır, istemişsin.
Olur değil mi hocam?
Kesinlikle
yani
olur.
Yani dağıldı, gidecek.
Peygamberin 40 yaşında peygamber oldu.
Evet.
Peygamberlik 40 yaşında başladı. Olur mu? Tam zamanında 40 yaşındaki derisi. Hatta 70-80 ise bir şey değil. Yani olabildiği kadar, insanın vakti olduğu kadar bakıp okuması, anlamaya çalışması, özümsemesi, içine sindirmesi, yaşamaya, hayat tarzı haline getirmeye çalışması ve bunun derdinin içinde olması Bence çok önemli yani. Önemli yeterli bence yani.
Bu niyet bile yol açar hocam.
Kesinlikle yol açar. Temenni edelim ki bu Ramazan berekatıyla yani yüzünden okuduğumuz, ezbere dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim hatimleri bizim Kur'an'la daha bütünleşerek, manasıyla daha yakınlaşarak, mefhumuyla daha yakınlaşarak hayata yansımasını sağlayacak bir vesile olsun. Ve hakikaten Ramazan'da nasıl hayatımız Kur'an'la buluştu ve Kur'an olduysa, Ramazan sonrasında da yine Kur'an'a bağlı, Kur'an merkezli bir hayatı Cenab-ı Hak bize nasip etsin diye dua edelim.
Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bugün bizlere Ramazan ve Kur'an arasındaki ilişkileri paylaştı, aktardı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den bolca istifade etmemizi nasip eylesin. Bu Ramazan vesilesiyle, belki bu program vesilesiyle daha çok Kur'an-ı Kerim'in o mana denizine dalacağım diyenler olursa onlara da selam olsun. Hiç vakit geç değil dedi hocamız. 70'te de olsak, 7'de de olsak, 17'de de olsak bu işe niyet edelim yeter dedi. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle, hürmetle.